Ayrım 17, sayfa 262 ve Barbaros'un hayatıma girişi. Kitaplarımla bu kadar haşır neşir olunca Barbaros'tan söz etmemek olmaz. Bilirsiniz, Barbaroslarımız çeşitli. Barbaros Hayrettin Paşa'mız var, şanlı tarihimizi süsleyen, Osmanlı'ya deniz zaferlerini kazandıran, Barbaros heykelimiz var Beşiktaş'ta, denize nazır. Barbaros bulvarımız var, orta refüjünde çiçekler, iki yanında ıhlamur ağaçlarıyla Beşiktaş'a inen. Barbaros şansalı tanımam ama duyarım. Bir de benim Barbaros'um vardır ki, yazar ajanıdır kendisi. Ajan deyince aklınıza James Bond gelmesin. Bu Barbaros kraliçe adına casusluk yapmıyor. Ne yapıyorsa yazarlar için yapıyor. Sırf bundan dolayı yayıncıların hiddetini üstüne çekebilir zaman zaman ama neylesin ki onun da işi, yazarın menfaatini korumak. Benim Barbaros'la ilk tanışmam telefonda oldu. Aylin'le şanımın alıp yürüdüğü bir zamanda elbet. Cep telefonları henüz hepimizin cebine düşmemişken evimin telefonu çaldı. Açtım, tanımadığım bir erkek sesi, son derece düzgün bir Türkçe ve tok bir sesle bana bir şeyler anlatıyordu. Düzgün Türkçe konuşan insanlara zaafım vardır. Bu nedenle bazen ev araçları satmak isteyen satıcılara bile dayanabilirim, ses tonları ve Türkçeleri iyiyse. Hemen kapatmadım telefonu, dinledim. Doğru şeyler söylüyordu. Kitapların daha iyi satışlara ulaşması için stratejilere ihtiyaç duyduğunu, kitap düzenlemelerinin önemini, neticede kendini bana Barbaros olarak tanıtan kişi dedi ki, sizin menfaatlerinizi korumak üzere sizi temsil edebilir miyim? Teşekkür ederim beni böylesine düşünmenize ama ben çalıştığım yayın evinde çok mutluyum. Değiştirmek istemiyorum diye yanıtladım. Değiştirmeniz gerekmiyor. Aynı yayın evinde daha iyi bir yüzdeyle çalışabilirsiniz. Sizin yapamayacağınız konuşmaları ben sizin adınıza yapabilirim dese de ben olumsuz yanıt verip kapattım telefonu. Birkaç hafta sonra Murat Anmungan'ın Yüksek Topuklar adlı romanının tanıtım kokteylindeki böylesi bir kitap tanıtımı Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bir ilkti. Telefondaki sesle bizzat tanıştım. Barbaros aşağı yukarı çocuklarımın yaşında, uzun boylu, yakışıklı bir gençti. O sırada Murat Anmungan'la çalıştıkları için kokteyl fikri de onun olmalıydı. Aradan uzun bir zaman ve birkaç kitap geçti. Sonra günlerden bir gün arkadaşım Meyzi ile bir akşam yemeği yemek için Taksim civarına girdiğimiz bir lokantanın girişinde rastladım Barbaros'a. Selamlaştık. Yerimize oturunca arkadaşıma söz ettim Barbaros'tan. Kitaplarının yurt dışı satışlarında yardımı olabilirdi. Keşke hayır demeseydin dedi Meyzi. Beni aldı bir düşünce. Yemeğimizi bitirip çıkarken Barbaros hala girişe yakın masada arkadaşlarıyla oturuyordu. Yanından geçerken bu hafta içinde bir gün buluşup konuşabilir miyiz diye sordum. Aynı hafta içinde Nişantaşı kahvelerinden birinde buluştuk. Ben Barbaros'tan beni yurt dışında temsil etmesini istiyordum. O ise ya hep ya hiç diyordu. Yurt dışı için harcayacağı zamanı ve enerjiyi, yurt dışında basılacak 2-3 bin adet kitabın %10'u bile bulunmayan telifi karşılayamazdı. Haklıydı ama ben de hiçbir sorun yaşamadığım yayın evimde kazanmakta olduğum telifimi başka biriyle paylaşmak istemiyordum. Yine anlaşamadık. Vedalaşmak üzere ayağa kalktık, el sıkıştık. Ben tam arkamı dönmüş giderken Barbaros, Ayşe Hanım, sizin kitaplarınızın film hakları kimde diye sordu. Geri döndüm, oturdum, yeniden konuşmaya başladık. Anlaştık bu sefer. Kitaplarımın yurt dışındaki satış, film ve dizi haklarından sorumlu olacaktı Barbaros. Zamanlama cuk oturmuştu. Çünkü tam da ertesi gün ben Füreyya'nın film ve dizi yapılmasını konuşmak üzere Ali Özgen Türk'ün ofisine gidecektim. Beni çok sevindiren ve heyecanlandıran teklif Özgen Türk'ten gelmişti. Barbaros'a bu randevuya birlikte gitmeyi ben teklif ettim. Çünkü bir kitabın bir yapımcıya verilme aşaması hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ertesi gün Taksim'de buluşup İstiklal Caddesi'ndeki ofise birlikte gittik. Ofisin küçük antresindeki sandalyelere oturup beklemeye başladık. Randevu saatim geldiği halde bir türlü Ali Özgen Türk'ün yanına alınmıyorduk. Birileri biraz telaşlı odasına giriyorlar, çıkıyorlar, aralarında konuşuyorlardı. Nihayet beni Ali Bey'in odasına davet ettiler ama tek başıma. "Neden yalnız gelmediniz Ayşe Hanım?" diye sordu Ali Özgen Türk. "Menajerimle birlikte geldik," dedim. "Biz telefonda konuştuğumuzda bahsetmediniz menajerinizden." "Biz telefonda konuşurken Barbaros hayatımda yoktu. O dünden beri benim menajerim demek istemediğim için gerek görmedim," dedim. "Şimdi niye gerek gördünüz?" "Çünkü bu işlerden o anlar ben değil." "Biz yazar ve yönetmen önce aramızda konuşup anlaşmalıydık. Menajer ondan sonra devreye girmeliydi." "Ben de tam tersini düşündüm. Eğer menajer ve yapımcı anlaşabilirse, o zaman biz yazar ve yönetmen oturup konuşuruz. Yoksa her ikimiz de değerli vaktimizi niye boşa harcayalım ki?" "Yanınızda biriyle geleceğinizi bana söylemeliydiniz. Ben evlenme teklifi değil, iş teklifi alacağımı düşündüğüm için menajerimle birlikte gelmekte mahsur görmedim. Yoksa elbette tek başıma gelirdim." Hayretle bana baktı. Çok komik bir halimiz vardı. Ali Özgen Türk estağfurullah gibi bir şeyler mırıldandı. Bense ben kalkayım dedim toparlanarak. "Yok, kalkmayın, menajeriniz de içeri buyursun madem," deyince Barbaros odaya çağrıldı. Bütün bu konuşmalardan habersiz oturdu ve sakin sakin önüne konan çayı içmeye başladı. Ben bütün anaçlığımla Barbaros'u korumaya hazır bekledim. Ama gayet medeni bir görüşme yaptık aramızda. Ali Özgen Türk ve Barbaros prensipte anlaştılar. Ben hep bir sinema filmi olmasını istediğim Füreyya'yı bütün Türkiye'ye seyrettireceğim için havalarda uçuyordum. Ama bu anlaşmanın üzerine ziyaretin ilk dakikalarının ruhu mu sindi, ne olduysa oldu, film ya da dizi çekimi hiçbir zaman gerçekleşemedi. Ne Ali Özgen Türk'le ne de daha sonraları Füreyya'yı ihtirasla dizi yapmak isteyen TRT'nin yapımcısı Hatice Hanım'la. Bir şey kısmet değilse asla olamıyor. Ben göremeyecek olsam bile hala ileride bir gün Füreyya'dan muhteşem bir film ve dizi yapılacağına inanıyorum. Füreyya bunu hak ediyor çünkü. Barbaros'la işbirliğimiz böyle verimsiz başlasa da zaman içinde çok yol kat ettik birlikte. Barbaros diğer dillere İstanbul'a Son Tren adıyla çevrilen Nefes Nefese romanımı, Amerika ve İngiltere dahil Çin'den Brezilya'ya kadar 26 ülkeye pazarlamayı başardı. Amazon'un satış listesinde tarihi kurgu kategorisinde birinci sıraya, genel listede 10. sıraya kadar yükselen kitaba şu anda henüz çevrilmediği dillerden de talep var. Nefes Nefesi'nin bu başarısı yine Amerika'daki Dalkey tarafından basılan Veda'nın da satışını yükseltti üstelik. Bu iki kitabın dışında Adı Aylin, Bir Gün, Sevda Linka ve Füreyya çeşitli dillere çevrilen kitaplarımın arasında. Görülen o ki Barbaros, 2014 yılında Nefes Nefese'yi film yapımcılarına pazarlamakla uğraşacak. Nefes Nefese 2003. Günün erken saatleriydi. Başucuma bıraktığım kahvenin kokusunu içime çekerek biraz soğumasını beklerken tatsız bir iş yapıyor, elimdeki gazetenin ölüm ilanları sayfasına göz gezdiriyordum. Benim yaşıma gelenlerin sabah rutinlerinden biri de aceleci dostlara son görevini yerine getirmek için bu sayfaları kontrol etmektir. Hele geniş bir akraba yelpazeniz varsa, birlikte mezun olduğunuz 50 kişilik sınıfa şu yaşa varana kadar yolda edindiğiniz eşi dostu da eklediyseniz, 40'lı yaşlardan itibaren cenazeye gitmek gündelik işlerin arasına katılan bir rutine dönüşür. Neyse ki bu manada kesat bir güne uyanmamıştım bu sabah. Başka sayfalara bakarken resimli bir haber çarptı gözüme. Resimde vefat eden bir büyükelçinin ailesine İsrail'den gelen bir heyet bir şükran plaketi sunuyordu. Bizim ailede dışişleri mensubu pek boldu eskiden. Büyükelçi amcalar mı istersiniz, konsolos dayılar mı, dahası da vardı. Benim lisede okuduğum yıllarda 3 kuzenim o zamanların deyimiyle Dışişleri Bakanlığı'na intisap etmişlerdi. Yakın çevremdeki kuzen yaşıtı hariciyeci bolluğuna rağmen onlardan biriyle evlenmemiş olmam anneme direniş gücümün sembolüdür aslında. Neyse, acaba tanıdık biri miymiş bu büyükelçi diye gözlüğümü takıp baktım ismine. Yok, rahmetliyi tanımıyordum. Bu nedenle şükran plaketini, alış sebebini de pek merak etmedim. Herhalde dedim, Türkiye'nin ilk İsrail büyükelçisiydi. O yüzdendir bunca heyet, plaket falan. Aradan bir iki hafta geçti. Zaman hızla akıyordu. Ben de Nazım ve babam için yazdığım iki küçük kitapçıktan sonra şimdi ne yazsam diye düşünüp duruyordum. Çünkü yayıncıma göre yazarlık itibarım açısından bir deneme ve bir şiir kitabının ardından ciddi bir romana soyunmanın zamanı gelmişti. Üstelik imza kuyruklarında biriken okur da benden roman talep ediyordu. Roman yazmak, öykü yazmaktan daha kolaydı da ancak konu bulunduğu takdirde. Ben şahsen bana yeni ufuklar açtıkları için belgesel nitelikli roman yazmayı tercih ediyordum. Sevda, Linka ve Köprü, arka arkaya benim bilgi dağarcığıma çok katkıda bulunmuş romanlardı. Bir kere daha değişik coğrafyalarda dolaşmak geliyordu içimden. İşte bir sabah aklım her zamanki gibi yeni romanın konusunda, gözüm elimdeki gazetedeyken, hayda, üçüncü sayfada bir başka rahmetli büyükelçiye dair aynı haberle karşılaşmaz mıyım? Yine İsrail'den gelen bir heyet, yine bir plaket, yine mezarbaşı fotoğrafı ve bu sefer bende de bir merak. Bana büyüteçle fotoğrafı incelettirecek derecede. Allah rahmet eylesin. Bu sefer de bir önceki gibi bildik biri değildi. Hiç tanımıyordum ölen kişiyi ama artık neden yaşı 80'in üzerinde olup da öbür aleme göçen büyükelçilere İsrail plaket vermekte ısrar ediyordu, doğrusu çok merak ediyordum. İngilizlerin bir atasözü vardır. Kediyi merak öldürür derler. Merak beni öldürmedi ama bu sorunun peşine taktı. Döndürdü, dolaştırdı, araştırttı. Değişik yaşta ve cinste insanlarla konuşturdu. Merakımı tatmin ettiğimde bir sonraki romanımın konusu ortaya kendiliğinden çıkmıştı. İlk sorumu bir diplomat eşi olduğu için çocukluk arkadaşım Lale Bulağ'a sormuştum. Lale, aklıma bir şey takıldı. Adnan vefat ettiğinde İsrail'den bir heyet geldi mi cenazesine dedim. Ben hatırlamıyorum ama belki gözümden kaçmıştır o kalabalıkta. Biz İsrail'e atanmadık ki hiç, nereden çıkardın bunu? Bazı büyükelçilerin cenaze törenlerine İsrail'den bir heyet gelip plaket veriyor da gazetelerde gözüme çarptı birkaç kere, nedenini merak ettim. Ha, sen şu meseleyi diyorsun. Onlar 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da görev yapmış diplomatlar. E ne olmuş görev yapmışlarsa Avrupa'da, plaket almaları mı gerekiyor? İsrail, 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudileri Hitler'in elinden kurtaranlara birer teşekkür plaketi veriyor. Bizim büyükelçiler de mi böyle şeyler yapmışlar? Aferin onlara be. Hükümetimiz emriyle pek çok Yahudinin SS'lerden kaçmasına yardımcı olmuşlar. Ben neden hiç duymadım, bu kadar diplomat akrabam, eşim, dostum var? Ben de onlardan duydum. Bizim bir tanıdığımız vardı, Faruk diye. O yıllarda Paris'te öğrenciymiş. Almanlara direnen yeraltı örgütünde çalışmış. Savaştan sonra karısı anlatmış bizimkilere. Türkiye'den bir vagon gitmiş Türk uyruklu Yahudileri kurtarıp İstanbul'a getirmek için. Faruk ve karısı da bu trende gelmişler. Neyse, uzun hikaye, anlatırım sonra sana. Bulunduğumuz ortam baş başa verip fısıldaşmaya müsait değildi. Sustuk. Ertesi sabah telefonda Lale'ye ulaşamayınca yazar arkadaşım Jacques Deleon'u aradım. Jacques, ben yeni duydum da şaşırdım biraz dedim. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'den Yahudileri getirmesi için bir vagon yollanmış. Sen biliyor muydun bunu? Vallahi Ayşe, bu konuda doğru bilgi istiyorsan 500. Yıl Vakfı'na git dedi. Hani 1492'de Yahudiler İspanya'dan kovulduklarında Osmanlı padişahı onları Osmanlı topraklarına davet etmiş ya. buraya gelişlerinin 500. yılında bir vakıf kurmuşlardı. Adresini biliyor musun diye sözünü kestim. Verdi adresini. Kolay yerdeydi doğrusu. Telefonu kapar kapamaz. Profilo İş Merkezi'nin resepsiyonundaki katı sordum. Söylediler, hemen asansöre binip yukarı çıktım ama kapının önünde bir an tereddüt ettim. Her zamanki aceleciliğimle randevu almadan etmeden pat diye gelmişim. Buyur mu ederler, kapıdan mı çevirirler? Neyse zile bastım, bekletmeden açıldı. Bir bilgi almak için gelmiştim dedim kapıyı açan orta yaşlı beye. Buyurun, içeri yürüdüm. Başkanımıza kim geldi diyeyim. Başkanınızı rahatsız etmesem, halkla ilişkiler bölümünden biri varsa onu soraydım, ona soraydım. Adınızı alayım efendim, Ayşe Kulin. Adam koridora yöneldi. Onay çabuk verilmiş olmalı, hemen döndü. Başkanımız sizi bekliyor dedi. Biraz çekinerek gittim peşimden. Açtığı kapıdan girdim. Küçük odadaki geniş ve üstü kalabalık masanın arkasında oturan yaşlı, gözlüklü bey ayağa kalktı. Ben Harry Ojelvo. Buyurun Ayşe Hanım. Beyefendi, ben yazarım. Bilmez miyim efendim? Karım bütün romanlarınızı okudu. Sizi rahatsız etmemin nedeni ne diyeceğimi bilemiyordum, lafa nasıl başlasaydım. Duyduklarım tamamen yanlış olabilir. Teyit için Jacques Delon beni size yönlendirdi. Acaba Hitler döneminde Türkiye'nin Avrupa'daki Yahudileri kurtarmak için Paris'e bir vagon yollamış olduğu doğru mu? Hem evet hem hayır. Türkiye'nin bu amaçla vagon yolladığı doğrudur. Ama bir değil, değişik tarihlerde tam 3 vagon yolladı. Aa demişim. Buyurun oturun da anlatayım size dedi Harry Bey. Oturdum. Heyecandan dilim damağım kurumuştu. Bu bilginin belgesi var mı diye sordum. Vaktiniz var mı? Benim var. Da sizin vaktinizi çalmayayım. Ben akşama kadar buradayım zaten. Size bir çay, sekreterime de dosyaları getirmesini söyleyeyim o halde. Kendiniz inceleyin dosyaları, dedi Harry Ojelvo. Çayım dosyalardan önce geldi. İyi oldu, boğazım kurumuştu. Dosyaları beklerken Harry Bey ile havadan sudan konuşuyorduk ama benim aklım birazdan okuyacağım dosyalardaydı. Dosyalar geldi, 3 kalın dosya. En üsttekini hemen önüme çekip açtım. İçinde uzun bir isim listesi vardı. Çocuklar ve gençler çoğunluktaydı. Tarihe dokunuyormuş gibi oldum. Bakın Ayşe Hanım, savaşın ilk günlerinde sadece Türk tebaasından olup da Fransa'ya veya başka Avrupa ülkelerine gitmiş olanlara, pasaportlarını kaybetmiş ya da bulundukları ülkelerin uyruğuna geçmiş de olsalar pasaport veriyordu Türkiye. Sonra Hitler işi azıtınca, özellikle çocukları ve gençleri kurtarmaya yönelik çalışmalar yaptı Türk diplomatları. Monseigneur Angelo Roncalli, hani daha sonra Papa olan kişi, o yıllarda İstanbul'un Vatikan temsilcisiydi. Onun tanzim ettiği vaftiz belgelerini Türk diplomatları yurt dışına götürüp Yahudi ailelerin çocuklarına dağıtıyorlardı. Neyse siz inceleyin dosyaları, sorunuz olursa sorun bana. Düştüm dosyaların içine. Bana bir kalem ve bir dosya kağıdı verdiler. Ne kadar zaman oturdum orada bilemiyorum. 3 bardak çay daha içtim. Dünyanın notunu aldım ve bir soru sordum. Bana yardımı hazır bekleyen yaşlı beye. Harry Bey, sizden son bir ricam var. Acaba bana bu kişilerden hayatta olanlar varsa ya da çocukları, torunları, kimler kaldıysa, dünyanın her neredeyseler, onlara ulaşmamı sağlayabilir misiniz? Adres, telefon, fax, mail, her ne varsa. Türkiye'de olmasalar bile yazışabileceğim birilerini bulmalıyım. Kendi ağızlarından dinlemeliyim, lütfen. Ayşe Hanım, bu konuda size yardım edecek olan ben değilim. Naim Bey'dir, dedi. Onu arayalım. Telefonu çevirdi. Allah'ım açsın telefonu, ne olur açsın bu kimse Naim Bey. Gözlerimi yumup dua ettim içimden. Sonra sesini duydum Harry Ojalvo'nun. Naim Bey, yanımda Ayşe Kulin Hanım var. Senden bir ricası olacak, diyordu. Telefonu bana uzattı. Hiç tanımadığım kişiye sesim heyecandan titreyerek sorumu tekrarladım. Bana Türkiye'den yollanan vagonlarda yolculuk etmiş, ulaşabileceğim birilerini bulabilir miydi? Bana zaman verin dedi. Haftaya çarşamba günü Karaköy'deki sinagoga gelin. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kaçta geleyim? 3'te orada olun. Teşekkür edip kapattım. Harry Ojalvo'ya sanki 40 yıllık arkadaşımmış gibi sözünde durur değil mi diye sordum. Güldü. Dua edin de birilerine ulaşabilsin dedi. Kalktım yerimden. Harry Bey'e utanmasam sarılacaktım. Bir kuru teşekkürle yetinemedim. Belki 10 kere tekrarladım minnetimi. Çıktım. Arabamı park ettiğim yeri unutmuşum bu arada. Uzunca bir süre arabamı aradım. Buldum sonunda, evime geldim. Kendimi yatağa sırt üstü attım. Bir hayal kurdum. Naim Bey bana birilerini buluyordu. En azından telefonda konuşabilmem için. Onlarla temasa geçiyordum. Sorularımı sıralıyor, mail atıyordum. Hayal bu ya. Yanıtlar geliyordu uzun uzun. Çarşamba geldi. Karaköy meydanına park edemeyeceğim için arabama binmedim. Bir taksi çağırttım kapıya. Güzel, güneşli bir Haziran günüydü. Yola koyulduk. Beşiktaş'a yaklaşırken hava karardı, gök gürlemeye başladı. Yağmur indirecek dedi şoför. Ve lafını bitirmesiyle iri damlalarla düşmeye başladı yağmur. Bir dakika sonra da sağanak halini aldı. Öyle hızlı yağıyordu ki silecekler yetişemiyordu camları temizlemeye. Trafik bir anda Arap saçı oldu. Kornalar, fren sesleri, taksi durdurmak için caddeye fırlayanlar. Bu kargaşada yol alırken ben 2'de 1 saatime bakıyordum gecikeceğim korkusuyla. Karaköy meydanında indim. Naim Bey'in bana tarif ettiği tarafa yöneldim ama sinagog falan göremedim. O korkunç yağmurda sırılsıklam olmuştum. Söylene söylene buldum sonunda kapıyı. Binaların çevrelediği bir avludaydım şimdi. Üzeri tenteli bir merdiven vardı. Başka gidecek yer olmadığı için oraya yöneldim. Merdiven basamaklarında 2 kadın ıslak kuşlar gibi birbirlerine sokularak oturmuşlardı. Onlara sorayım bari diye düşündüm doğru yerde olup olmadığımı. Yanlarına yaklaşınca daha yaşlı olanı benden önce konuştu. Siz de mi yağmurdan kaçtınız? Yok ben sinagoga gelmiştim. Buradan giriliyor değil mi? Başıyla yukarıyı işaret etti. Yanlarından geçip yukarı çıktım. Binanın kapısı kapalıydı. Zili çaldım. Biraz bekledim. Görevli olduğunu tahmin ettiğim biri kapıyı açtı. Ne var ne geldin ifadesiyle yüzüme baktı. Naim Bey'le randevum vardı dedim. Daha gelmedi. İzin verin de içeride bekleyeyim. Yağmur yağıyor çünkü. Kenara çekilip yol verdi. Yuvarlak bir holdeydim şimdi. Yerler mermerdi. Holün duvarlarına Musevi cemaati üyelerinin düğün, sünnet gibi değişik sosyal olaylarda çekilmiş fotoğrafları asılmıştı. Resimlere bakmaya başladım. Ne çok tanıdık sima vardı aralarında. Ayşe Hanım. Döndüm. Ufak tefek biri bana sesleniyordu. Naim Güler Yüz olmalıydı. Naim Bey mi? Ta kendisi dedi. Soyadı gibi güler yüzlüydü. Biraz geciktim yağmurdan dolayı. Hiç önemi yok. Önemi olan bana neler söyleyecek olduğunuz. Kimleri dünyanın hangi köşesinde bulduğunuz diye geçirdim içimden. Telefon ederdim yine. Aylin'i yazarken yapmış olduğum gibi. O zamanlar telefon faturasını ödemeyeceğim, telefon kesiliverecek diye çok korkmuştum ama şimdi param vardı artık. Antarktika'yı bile arayabilirdim icabında. Ama Hitler'in mezarinden kurtulabilmiş bir kişi yeteri kadar titremiştir şu hayatta. Kalkıp üşüyeceği yerlere gitmez. Ben aradıklarımı Avrupa'nın güneşli ülkelerinden birinde bulacağıma emindim. Ayşe Hanım, siz bugün buraya birilerini de çağırdınız mı? Yüzümde öyle afallamış bir ifadeyle bakmışım ki hayır dememe gerek kalmadı. O hanımlar merdivende oturan hani. Evet ben de gördüm onları yağmurdan kaçmışlar. Ben soramadım ne beklediklerini size geciktiğim için acele ediyordum. Siz benden ne istemiştiniz Ayşe Hanım? Yüreğim ezilir gibi oldu. Adam hatırlayamıyordu bile ne istediğimi. Naim Bey, Türkiye'den giden vagonlara binerek İstanbul'a dönüş yapmış birilerinin telefon veya faks numaralarını ya da adreslerini istemiştim. Unuttunuz mu yoksa? unutur muyum? Yağmur size onlardan birini getirdi. Nasıl diye sorarken aydım, fırladım kapıya doğru. Ben yağmur dindiği için ayaklanmış, eteklerini düzelterek gitmeye hazırlanan hanımlara doğru koşarken, Naim Bey, iki hanımdan yaşlısı, o vagonda vatana dönüş yaptı diye sesleniyordu arkamdan. Birkaç dakika sonra, Naim Bey'in küçücük odasında hepimiz heyecandan titriyorduk. Benim tüylerim diken dikendi, nefesim tıkanıyordu ama diğer iki hanım da benim kadar heyecanlıydı. Yaşlı olanıyla el eleydik. Benim titremem ona da sirayet etmişti. Bir müddet sonra sakinleştik, oturmayı akıl ettik. Naim Bey bir fazla sandalye getirtti küçük odaya. Neredeyse diz dize oturduk çünkü oda gerçekten çok ufaktı. Düşünüyordum da, yağmur yağmasaydı, bu ana kız merdivenlere oturmayacaklardı. Belki aklına bile gelmeyecekti Louise'in adı, Naim Bey'in. New York'larda, Paris'lerde birilerini bulmaya çalışacaktı. Hatırlasaydı bile, elinin altında telefon numarası eğer yoksa, günler sürebilirdi adresini bulması. Louise Behar, az önce bastıran yağmurun bana hediyesiydi. Lütfen ne hatırlıyorsanız anlatın dedim. Artık adının Louise olduğunu bildiğim hanıma. Çok az şey hatırlıyorum, çocuktum çünkü. Ailelerimiz biz çocuklara bu tehlikeli yolculuk hakkında hiçbir şey söylememişlerdi. Normal bir tren yolculuğundayız sanıyorduk. Ama net hatırladığım birkaç şey var ki, birincisi tren camlarına resmedilmiş hilal resmiydi. Her pencerede bir hilal vardı. Biz çocuklar küçücük parmaklarımızla üzerinden geçerdik. Parantez içinde yavaşça bir ay çizdi havada işaret parmağıyla. Tren istasyonlarda durduğu zaman perona inmemize katiyen izin vermedi büyüklerimiz. Bir de hiç unutamadığım bir başka resim var belleğimde. Edirne'ye giriş yapmış olmalıyız. Trenimiz çok yavaşça ilerledi bir süre, sonra durdu. Büyükler ayağa kalktılar. Biz çocukları da ellerimizden tutup çekelediler. Hepimiz indik trenden. Büyükler dizlerinin üzerinde toprağa çökerek toprağı öptüler. Annem beni de zorladı. Onunla birlikte eğilmem ve yeri öpmem için. Yaptım dediğini. Sonra doğruldum, etrafıma baktım. Kadınla erkekli onlarca insan dizlerinin üzerine çökmüş, o ayazda başları toprakta dua ediyorlardı. O zaman nedenini anlayamamıştım. Şimdi biliyorum artık. Can suyu vardır ya, ilk ekildiklerinde çiçeklere verilir. Bu da bizlerin can duasıydı demek ki. Ölümden kurtulup yaşama dönen canların duası. Kadın sustu, yaşlar ip gibi iniyordu gözlerinden. Benim de gözlerim doluydu. Allah'ım diye bağırmak geçiyordu içimden. Sen biz insanları niye bu kadar zalim yarattın? Neydi maksadın? Niçin kötülük etmekten keyif alıyor insanoğlu? O gün küçücük odada hep birlikte konuşurken başka anıları da canlandı Louise Behar'ın. Benliğini örten tül usul usul aralanıyordu. Birbirine dolanmış anıları teker teker gün ışığına çıkararak. Giderek daha çok şey hatırlıyordu Louise Hanım. Akşama doğru evime vardığımda yağmur çoktan dinmişti ama benim yüreğimdeki daralma hissi geçmemişti. Bir nedeni varmış meğer. İki gün sonra Naim Bey'in verdiği adreste Robert Lazare Russo'yu dinlerken sürekli ağlayacakmışım. Robert Lazare Russo, Türkiye'den gönderilen vagona bindiğinde lise öğrencisiymiş. Nişantaşı'ndaki evinde karşımda otururken 80'ini sürüyordu ama en ufak ayrıntıyı dahi atlamadan anlatıyordu bana. Toplama kampında geçen günlerini. Onu toplama kampından, yani ölümden kurtaran kişi, Paris'teki Türk sefaretinde ikinci katiplik yapan çok genç bir Türk diplomattı. Her seferinde ölümü göze alarak Türk asıllı Yahudileri teker teker o çıkarmıştı koğuşlarından, kamplarından ve karakollardan. Robert Bey anlatırken ben hem onu dinliyor hem de bu diplomata nasıl ulaşabileceğimi düşünüyordum. Adam bir ara soluklanınca sordum. Adını hatırlıyor musunuz bu kişinin? Elbette unutur muyum hiç? Adı Namık Yolga'ydı. Aa, sahi mi? Tanır mısınız? Tanımaz mıyım? Eşi Firuzan Hanım ile annem arkadaşlar. Ne cesaret ama Namık Bey'deki. O Türk devletinin emrini yerine getiriyordu ama Gestapo'nun o kazık gibi SS subaylarının elinden Yahudileri almaya gitmek ne demektir? Cesaret ister. Ev sahibimiz çaylarımızı getirdi o esnada. Robert Bey çay bardağına uzanırken kazağının kolu sıyrıldı azıcık. Bileğinin üst kısmındaki damgayı gördüm. Gözlerimi yakalayınca iyice sıvadı kazağını, kolunu gösterdi. Solmuş ama belirgin bir numara vardı bileğinin iç kısmında. Bu numara kampta kaldığım sürece benim adımdı dedi. Çok uğraştım çıksın diye ama hayat boyu damgalamış bizi Naziler. Gençliğimde çok üzülürdüm. Zaman içinde alıştım, hatta memnun bile oldum silinmemesine. Karamsarlığa düştükçe ölümden dönüşümü hatırlatır bana. Sen en kötüsünü yaşadın yahu derim. Bu da geçer elbet. Ya da çok mu sevindim diyelim, bir işte iyi para kazandım diye. Gözümü ileşir damgam, ayaklarımı hemen yere basar. Böbürlenme derim kendime. Para da mutluluk da bir anda uçup gidebilir elimizden. Çünkü biliyorsunuz, anlattım size. Islık çalarak arkadaşlarımla yeni yıla nerede gireceğimizi konuşmaya gidiyordum Gestapo beni topladığında. O gün Russo'nun evinden ayrılınca doğru anneme gittim, evde yoktu. Bendeki anahtarla açtım kapıyı. Her zaman telefonun yanında duran telefon defterini karıştırdım. Firuzan Yolga'nın numarasını bulmak için. Yoktu. Neden acaba? Annem ben telefon defterini araştırırken geldi. Aa, ne güzel kızım buradaymış dedi beni görünce. Yemeğe geldin değil mi? Yok anne, bir şey bakmaya geldim. Dünyada bırakmam. Senin en sevdiğin börek var, zeytinyağlı da var. Anne bırak şimdi böreği de, Firuzan Hanım'ın telefon numarası nerede onu söylesen bana. Hangi Firuzan Hanım'ın? Namık Yolga'nın karısının. Ne yapacaksın? Sanki savcı mübarek, lazım. Neden ama? Anne bu numara sende var mı yok mu? Yok. Vardı eskiden, niye sildin? Firuzan Hanım öldü, kaç sene oldu? Aa, bilmiyordum. Sen yurt dışındaydın o ara, ne yapacaksın numarasını? Namık Bey'e erişmeye çalışıyorum. Neden ama, senin ne işin olur Namık Bey'le? Anne bir şey yazıyorum da, soracaklarım var İkinci Dünya Savaşı'na dair. Ayol adam 90 olmuştur, hatırlar mı sanıyorsun? Belki hatırlamaz ama deneyeceğim. Ben sana bulurum numarayı. Ankara'da oturuyordu kızıyla birlikte. Hala oradadır herhalde. Ankara'ya mı gideceksin? Gerekiyorsa evet. Ne yazıyorsun Allah aşkına? Henüz bilmiyorum anne, bilgi toplama aşamasındayım. Kendini böyle yoracağına masraf da ediyorsun ayrıca. Roman bu kızım, uydur uydur yaz bir şeyler. Ne diye gideceksin kış günü Ankara'lara kadar? Sen bana bul şu telefon numarasını hadi annem. Yemeğe kalırsan bulurum. Tamam dedim, sen bu numarayı bul, kocaman dilim bir börek yiyeceğim söz. Annem telefon defterini eline alıp karıştırmaya başladı. Namık Yolga'nın Ankara evinin telefonunu yardımcısı açtı. Beyefendi rica ettim. Kim diyeyim diye sordu. Eski bir dostunun kızıyım dedim. Bir sessizlik oldu telefonda. Sonra kadın nazik olmaya çalışarak, eğer vize almak için yardım istiyorsam, beyefendinin o dairede kimseyi tanımadığını söyledi. Birden toparlayamadım ne demek istediğini, jeton bir an sonra düştü. Herhalde eşi, dostu, komşusu, emekli büyükelçiden sürekli yardım istiyorlardı vize alabilmek için. Ben vize almak için yardım talep etmiyorum. Rahatsız olmayacaksa, parantez içinde kim arıyor diye soran yaşlı erkek sesini duyabiliyordum arka planda. Kendisiyle görüşeyim. Hangi konuda? Ya sen sekreter misin, yardımcı mı, ukala kadın? Ben yazarım dedim. Yok, hayır, hayır, gazeteci değil, roman yazarıyım. Beyefendiye sorularım vardı. Bu kez de hayatınızı yazmak isteyen bir romancıymış diye izahat vermez mi evin beyine? Hayatını yazdırmak gibi bir arzusu yokmuş dedi bana. Şu anda meşgul kendileri. Herhalde eliyle kapat telefonu diye işaret yapıyordu Namık Bey. Sitare Hanım arıyor deyin. Rahmetli Firuzan Hanım'ın arkadaşı Sitare. Bu kez annem bitti yanımda. Ayşe alemsin vallahi. Ben niye arayayım Namık Bey kızım? Fol yok, yumurta yokken. Sakın ha. Ne diyeceğim ben şimdi ona? Nihayet titrek yaşlı bir ses telefonda. Alo Sitare, Sitare Hanım. Beyefendi ben Sitare Hanım'ın kızı Ayşe'yim dedim. Muhittin Kuli'nin kızı. Evet evet hatırladınız mı değil mi? Yok ben Ankara'da değilim ama sizi görmek için gelmek istiyordum izin verirseniz. Bakın anlatayım. Sonra bir solukta anlattım neden kendisiyle görüşmek istediğimi. Bir hafta sonrasına randevu verdi. Evini tarif etti, not aldım. Kızına selam söyledim, annemin selamlarını bildirdim ve kapattım telefonu Zafer'le. Anne haftaya randevu verdi. Harikasın annem. Hadi getir şu böreği. Vallahi iki büyük parçayı yalayıp yutacağım güzel hatırın için. Hakikaten Ankara'ya kadar gidecek misin diye sordu annem. Elbette. Vallahi hiç üşenmiyorsun ilahi kızım dedi annem. Belkıs'ta kal bari. Benim yerim hazır Fatoş Otel'de. Yeni bir otel mi bu? Ne tarafta? Anne Fatoş var ya benim arkadaşım. Neden benim arkadaşımda kalmıyorsun? Ne sevinirdi Belkıs? Haber vereyim mi? Verme ben kendi arkadaşımda kalmak istiyorum. Ama Belkıs seni kendi kızı gibi sever. Valla böreği mideme oturttun. Bak kusarsam senin yüzündendir. Ben ne yaptım ki şimdi sana? Sana da iyilik yaramıyor. Ne halin varsa gör dedi annem. Tipik akşamlarımızdan biriydi. Ne eksiği vardı ne fazlası. Tabakları mutfağa taşıdım çıkmadan önce. Gidiyor musun? Evet. Zeytinyağlı yiyemedin ama doydum. Şimdi buna keyifli bir akşam yemeği mi yedik diyeceğiz. Suratını bile göremedim ki ayol. Ağız tadıyla bir yemek yedirtmedin insana. Hep acele, hep acele. Öptüm annemi. Ankara'ya gitmeden haber verirsin değil mi? Belkıs'a bir şey yollarım belki dedi annem. Ne? Ne bileyim fıstık, lokum falan mesela. Anne uçakla gideceğim. Elimi doldurma. Hem Ankara'da fıstık lokum yok mu? Adettendir kızım evinde kalacaksan. Tanrım sen sabır ver bana. Bütün anneler mi böyledir yoksa piyango sadece bana mı vurdu? Tartışmayı sürdürmemek için asansörün gelmesini beklemeden ikişer üçer atlayarak indim merdivenleri. Dur acele etme düşeceksin diye bağırdı arkamdan annem. Sokağa fırladım, evlerimizi bağlayan ara sokağa koşarak geçtim. 3 dakikada kendi evimdeydim. Yalnızlık sen ne şahanesin. Evimin huzurlu sessizliğinde başucuma bıraktığım isim listesini inceledim. Trende yolculuk edenlerle görüşmüşüm, bir çarpık koydum. Yurt dışında olanlarla irtibat kurup sorularımı yollamışım, bir çarpı daha koydum. Geriye savaş sırasında Avrupa'da görev yapan diplomatlar kalıyor ki sayıları bir elin parmakları kadar bile değil. Araya annemi soktuktan sonra haftaya Namık Yolga ile görüşebilirsem geriye Necdet Kent kalıyordu sadece. Necdet Bey Oya'nın eniştesi oluyormuş. Kuzeni muhtarın babası yani. İstanbul'da yaşıyordu üstelik. Onu ulaşması kolay diye en sona bırakmıştım. Soyundum, biraz müzik dinledim, birkaç sayfa kitap okudum, uykum geldi ama huzurla koyamıyordum ki başımı yastığa. Yine mi kırdım annemi bu gece? Yine mi ben suçluyum? Belkıs teyzede kalmayı kabul etmediğim için. Dünyanın en nankör, en anlayışsız evladı mıyım ben? Ne dersin baba? Gördün işte yukarıdan bu gece olanları. Eğer ben haklıysam bir ses versene. Vın vın diye inleyerek bir ambulans geçip gitti Vali Konağı Caddesi'nden Amerikan Hastanesi'ne doğru tam o sırada. Demek dünyanın en nankör evladı ben değilmişim dedim kendi kendime deliksiz bir uykuya daldım. Ankara'ya otobüsle gittim. Çok severim Bolu dolaylarından geçmeyi. Yol da iyice kısalmış ben gitmeyeli ama zaten uzun yolculuklar dahi sıkmazdı beni. Günlük koşuşturmalara ara verip hem bedenimi hem kafamı dinlendirmeye fırsat yaratır bana şehirler arası otobüs yolculukları. Kitabımı okurum, kulaklıklarımı takıp müziğimi dinlerim, hayal kurarım. Yanımdan akıp giden ve her an değişen manzarayı seyrederim. Önümde arkamda oturanların konuşmalarına kulak kabartır, hayata dokunurum ve bir de bakarım varmışım gideceğim yere. Uçaktaki gibi valizlerin kilo sınırlaması da yoktur. Ki bu yüzden valizim annemin eşine dostuna yolladığı paketlerle dopdoluydu ve her biri bir başka eski arkadaşını ziyaret etmem için bir bahaneydi bence. Ankara'ya varınca terminalde bir taksiye attım kendimi, Fatoş'un adresini verdim. Bana kapıyı uşak açtı. Hanım aşağıya dükkana gitti dedi. Bir randevusu vardı bu sabah. Öğlen yemeğine gelecek, kahveniz nasıl olsun? Sade lütfen. Fatoş evinin alt katında bir iş yeri açmıştı. Ankara sosyetesinin evlerini dekore ediyordu. Öğlene kadar ben de Belkıs teyze başta olmak üzere telefonlarımı eder, sonra da annemin yolladığı paketleri dağıtırdım teyzelerime. Hatta ilkokul öğretmenlerim arasında hayatta kalan tek öğretmenim Naciye Hanım'ı da arardım. Oturdum telefonun başına ama önce Namık Yolgan'ın evine çevirdim. Öğleden sonraki randevumuzu bir kere daha teyit edeyim diye. Yine yardımcısı açtı ve sesimi hemen tanıdı. Ayşe Hanım, ben de size nasıl haber veririm diye düşünüyordum. Beyefendi rahatsızlandı. Bugün öğleden sonra doktora götüreceğiz. Daha geç geleyim o halde. Yok, bugün olmaz artık. Yarına kalsın. Ama siz yine de arayın yarın sabah. Olur mu? Hay Allah, olmazdı ama yapacak başka bir şey de yoktu. Peki, yarın sabah yine ararım dedim. Beyefendiye geçmiş olsun. Ertesi sabah saat 10'a kadar zor bekleyip aradım. Beyefendinin rahatsızlığı devam ediyormuş. Kapattım telefonu. Yüzümün aldığı şekli gören Fatoş, "Niye üzülüyorsun ki? Ne güzel oturuyorsun burada işte, dinleniyorsun. Şimdi İstanbul'da olsan koşuşturacaktın." dedi. Haklıydı ama ben arkadaşımın evine postu sermiş olmaktan rahatsızdım. Onun bu ziyaretten şikayetçi olmadığını bildiğim halde. Bir gün sonraki telefonumda yardımcı hanım bana ancak cuma günü randevu verebildi. Cuma sabahı ya yine telefon erteleme gelirse diye kahvaltımı sıkıntı içinde ettim, telefon gelmedi. Saat tam 3'te emekli büyükelçinin kapısındaydım. Telefonda konuşup durduğum yardımcı hanım açtı kapıyı, beni salona buyur etti. Ev tipik bir diplomat eviydi. Zevkle döşenmiş odada bir koltuğa yerleşip bekledim. Az sonra tam da tahmin ettiğim gibi gri pantolon, lacivert ceket, süet ayakkabı giymiş, sol kulağında kocaman pansumanıyla çok yaşlı bir beyefendi girdi odaya. Ufak bir şaşkınlık geçirdim. Namık Yolga'yı sokakta görsem tanımayabilirdim. Boyu çok kısalmıştı. Saçları pamuk gibi bembeyaz olmuştu. Değişmeyen sadece gözleriydi. Zeki insanlara has pırıltısı aynen aklımda kaldığı gibiydi. Fırladım yerimden, önce elini öpmeye yeltendim ama hemen vazgeçtim. Bir süre hal hatır sorduk birbirimize. Sonra ben sadede geldim. Konuşmaya başladık. Namık Yolga, yaşına göre hayret verici netlikte hatırlıyordu savaş sırasındaki yaşananları. Mesela uzun yazışmalardan, telefon görüşmelerinden sonra toplama kampından kurtarmayı başardığı delikanlının adını bile unutmamıştı. Ayrıca sonradan evine kadar teşekküre gelmişti o delikanlı. Ayrım sonu, sayfa 284. Ayrımda geçen yabancı kelimeler. James Bond. James Bond. Dalki. Dalkey. Jacques Deleon. Jacques Deleon. Harry Ojelvo. Harry Ojelvo. Louis. Louis. Robert Lazare Russo. Robert. Lazare. Russo.